İyi akşamlar arkadaşlar. Başlamadan önce bazı arkadaşlar e-mail üzerinden serzenişte bulundular. Geçen hafta geldik, ders olmadı, bu bize niye haber verilmedi diye. Hatta bazı hocalarımız bile gelmiş. Bir, her hafta sonu hatırlatma diye sosyal medyadan duyuruluyor bu program. Her çarşamba akşamı da yarın başlığıyla duyuruluyor. Face'den ve Twitter'dan. Hadi bunları görmediniz. Sene başında biz topyekun bir program ilan ediyoruz. Hem web'de, üniversitenin, hem Face'den, Twitter'da. Burada tarihler belli. Herhangi bir aksama yok. Hani kullanım kılavuzları artık şirketler biliyorsunuz Türkçe yayınlamıyormuş ya. Türkler okumaz diye. En azından bunu okur insan. Yani burada herhangi bir aksamamız yok. Biz ne söz verdiysek onu takip ediyoruz. Büyük bir değişiklik olduğunda olabilir, sağlık sorunu olabilir, acil bir toplantı olur, gitmek zorunda kalırız. Onu zaten derste duyuyoruz. O açıdan arkadaşlar, evet yine de kusura bakmasınlar belki, biz bunu bir daha vurgulamamız gerekiyordu o dersi anlatırken ama neticede bütün şartları dikkate aldığımızda bizim suçumuz %49. Ne torpil geçtim yani. Evet. Bugünkü konumuz arkadaşlar Konya Kültür Havzası 7. medeniyet okumalarını yapıyoruz. Böylece bu dönemi yani 2016 100 dönemini bitiriyoruz 09 Şubat'a kadar. Çünkü finaller var. Bütünlemeler var, arkadaşlarımızın memleket ziyaretleri var, değil mi? 09 Şubat'ta Bursa Kültür Havzası ile devam edeceğiz. Dolayısıyla bugün son, 2016'nın son dersi olacak. Gelecek yıl buluşacağız diye bir pis espri vardır. Gelecek yıl görüşürüz. Evet, efendim? Evet, yani zaten kıl bir espridir. Kıllar yapar bunu yani. Ben yaptım ya, ben de kendim. Tamam işte demek ki kılız. Şimdi Konya kelimesinin, Konya bölgesinin ele alınması elbette her zaman yaptığımız gibi tek başına yaratılmış bir şey değil. Harita, uygun bir ilan haritası bulamadım açıkçası. Çünkü biraz sonra söyleyeceğiz, Anadolu ne zaman bu tarafa ait oluyor, bu taraftan kopup. Ama neticede Konya dediğimiz zaman şüphesiz Kayseri'yi, Sivas'ı hemen burada, Malatya'yı ve Tokat'ı göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Hatta Kırşehir'i göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Konya kelimesi Frikçe diline kadar, Frikçe'ye kadar gidiyor, Frik diline kadar. Kavani kelimesinden geliyor, Kavania, Kavania. Nitekim 13. yüzyıl Saltukhane'de bu kelimeyi kullanıyor. Bu çok ilginç. Yani Frigya ne zaman, Saltukhane 13. yüzyılda ne zaman, Saltukhane'de Kavaniye ki ona Konya derler diye bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Tarih boyunca muhtelif telaffuzları var. Yani çok eski bir yerleşim yeri kısaca. Pek, evet, Frigçe bilmiyorum. Bakmak lazım. Bilmiyorum ben. Ya, hakikaten bilmiyorum. Belki Friklerin, Frikler için bir anlamı vardır ama ben bilmiyorum. Frikçe öğrendiğim zaman emin olun bunu... Frikler kızdı bu işe. Çok eski bir yerleşim yeri arkadaşlar. Pek çok kavim geçmiş. Frikler, Lidyalılar, Persler, Makedonlar... Selefkiler, Bergama krallıkları, Roma. Ama ne zaman önem kazandı Konya? Roma döneminde önem kazanıyor. Özellikle Paulus, bu Hristiyanlığın önemli kurucu ismi Paulus, bu şehirde bir müddet ikamet ettiği için şehre ilk Hristiyanlar tarafından bir kutsiyet yükleniyor. Ve daha sonra da malum Roma ikiye bölünce Doğu Roma'nın sınırları içerisinde standart bir şehir olarak kalıyor. 7. yüzyılda Araplar tarafından yoklanıyor şehir. ve 723'te Emeviler döneminde fethediliyor. Yani çok erken bir tarih. Fakat tabii malum şu bölge büyük oranda Emevi Abbasi Devleti ile Doğu Roma'nın, Bizans'ın çatışma alanı olduğu için sık sık el değiştiren bir yer. Abbasiler bu el değiştirme esnasında şehri tahrip ediyorlar. 10. yüzyılda yani 900'den sonra ise tamamen Doğu Roma Bizans'ın elinde kalıp sükunete eriyor. Zaten Konya'ya gidenler bilir. Yarın da Konya'dayız. İnşallah sevgilerimiz var. Tevafuk oldu. Konya düz bir yer zaten. Yani en yüksek tepesi Alaaddin Tepe. O da yapma bir tepe. Türkler Manazgirt'ten önce 1069'da Konya'yı ele geçiriyorlar. Afşin diye bir Türk komutan var. Bilmiyorum hiç okumuş musunuzdur? Çok çılgın bir adam. Tek başına yara yara Kadıköy'e kadar gelmiştir bu adam. Kadıköy'e kadar gelmiştir. 1069'da burayı yokluyor. 1073'te de ele geçiriliyor tamamen. Yani Malazgirt'ten hemen sonra. Çünkü Malazgirt'le birlikte Doğu Roma savunma sistemi tamamen çöktüğü için Anadolu Türkmenlere, Oğuzlara açık hale geliyor ve 1073'ten Konya bir daha elden çıkmamak üzere büyük oranda tabii bir Türk şehri olarak kabul. İlk kullanımı askeri garnizon ama 1097'de İznik Doğu Roma'ya terk edilince Selçuklular Konya'yı başkent olarak belirliyorlar ve bir şehir başkent olunca bu ne demektir? Talih kuşu ve bela kuşu. Aynı anda. Çünkü talih kuşu artık bütün yatırımlar oraya yapılıyor. Bela çünkü oralar kuşatılıyor genelde. Savaşlar esnasında. Dolayısıyla 1097'den itibaren Konya Anadolu'nun Türklerin önemli bir şehri olarak gelişmeye başlıyor. Şimdi biliyorsunuz Selçuklulardan yani Türkiye Selçuklularında şehirleşme dediğimiz hadise büyük oranda Sultan Mesut döneminde başlar. Sultan Kılıç Arslan döneminde devam eder. Çünkü o döneme kadar yeni nüfus, kaynaşma, bir homojenleşme, bir benzeşme, dini açıdan ne diyeyim ben, gelenekler, görenekler açısından belli bir süreç istiyor bu. Bizanslılar Konya'yı ele geçirmek için Türkleri Anadolu'dan çıkartmak için bir sefer yapıyorlar. Biliyorsunuz Milyar Seferi'nin. Orada da o savaşı Türkler kazanınca artık Konya bir daha sadece 3. Haçlı Seferi'nde bir yağmaya, bir tahribata uğruyor ama hiçbir zaman Türklerin elinden çıkmıyor. Şimdi 3. Haçlı Seferi döneminde Konya'yı ele geçiriyorlar kısa bir süreliğine. Tahrip edip gidiyorlar. Fakat o dönemdeki, o 3. Haçlı Seferi'ndeki Barbarossa'nın yani Alman İmparatorluğu'nun katibinin tuttuğu notlardan Konya hakkında ciddi bilgiler elde ediyoruz. Verdiği bilgiler şunu gösteriyor ki büyük ve zengin bir şehir o dönemde. 13. yüzyıldan itibaren özellikle 1200'den itibaren yani İzzettin Keykubat özellikle Ulu Keykubat hala Orta Anadolu'da Alaaddin Keykubat'ın lakabı Ulu Keykubat'tır, yüce. Çünkü gerçekten Anadolu Selçuklu Devleti her açıdan bu dönemde zirveye ulaşıyor. Şehir büyüyor, imar hareketleri, mahalleler artıyor. Ve Darülmülk Devleti'nin, yani Darülmülk'ü nasıl çevireceğiz? Devletin merkezi, Darülmülk adını alıyor. Bu dönemde surlar yapılıyor, yeni surlar. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda burçlar yapılıyor. Şehrin yapısı değişiyor. Yeni mahalleler ekleniyor. Çarşılar yapılıyor. Ondan sonra ve bir de Moğolların önünden kaçan Türk, Afgan, İran fark etmez insanlar buraya yığılınca tarihin en kalabalık nüfusunu yani 60 bin kişi o da bir daha hiç bu rakama da ulaşmıyor. Cumhuriyete kadar, yani modern döneme kadar 60 bin kişilik büyük bir şehir oluyor ki o dönemlerde çok az istisnalar haricinde fena bir rakam değil arkadaşlar. Yani nüfus ne ki toplam Anadolu'da? 60 bin kişinin üstüne çıkan bir nüfus elde ediyor. Bunun Onu da söylemek lazım. Şimdi şu bölge Bozkır bölgesidir. Türklerin yaşama şartlarına çok uygun olduğu için özellikle Haçlı seferleri de özellikle sahilleri takip ettiğinden dolayı Türkler büyük oranda bu Orta Anadolu'ya yığılıyorlar. Hem mizaçlarına uygun olduğu için. Ve burayı hızla Türkleştiriyorlar ve Müslümanlaştırıyorlar. Mesela çok ilginç, 1200'lerin başında Konya'daki gayrimüslim nüfus %10 gibi çok düşük bir rakama indi. Çok düşük. Çünkü Türkler Anadolu'ya geldiğinde Anadolu nüfusu tahminen 10 milyon. Çok farklı etnisiteler var. Farklı örgütlenmeler var ama 10 milyon az bir nüfus değil. Neticede gelen kaç kişi ki? Ama Konya ve Orta Anadolu, İç Anadolu daha doğrusu büyük oranda Türkleşiyor ve Müslümanlaşıyor. 1243'te Köse Dağ Savaşı, Moğollarla yapılan meşhur savaşta sonra öyle büyük bir hızla çökmemekle birlikte hafif bir duralama geçiriyor. Fakat yine de ekonomik ve ticari olarak bütün bu coğrafyanın merkez şehri olmaya devam ediyor. Yani Avrupa ve Roma'da Bizans ve İran, bugünkü Suriye coğrafyası irtibatı sağlayan büyük bir milletler arası ticaret şehri vasfını devam ettiriyor. Önemli, para olmazsa değil mi? İlim olmaz. O kadar basit ya. İlhanlı baskısı artınca, yani bu şurası Selçuklu gözüküyor ama İlhanlı devleti bu coğrafyada artınca sık sık siyasi müdahaleler, ekonomik müdahaleler yapınca Konya çöküşe geçiyor. Önce Kayseri, sonra da Sivas şehri, senin memleket, öne çıkmaya başlıyor. Nüfus azalıyor. Fakat bunun tek istisnası bu dönemde Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir şahsiyet olarak, bir hareket olarak yükselmesi Mevlevilik üzerinden. Şimdi bunun bizim Mevlevilik tarafı ayrı bir konu, onu konuşacağız ama bunun 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başına kadar süren ekonomik bir tarafı var. Şimdi Mevlevilik bir gönül hareketi, bir tasavvuf hareketi olduğu için büyük bir yani vicdan ve cüzdan arasındaki lazım mevzum ilişkisi gereği Mevlevilik aynı zamanda büyük bir vakıf sistemi demektir. Büyük bir vakıf sistemi ise sürdürülebilir bir ekonomik düzenin kurulması demek. Sürdürülebilir. Yani ne demek? Çok büyük bir yıkım olmadığı müddetçe yüzyıllara yayılan bir canlılık gösterir. Mevlevi'ye çok zengin vakıf arazileri verildiğinden dolayı özellikle Celaleddin Rumi'nin türbesinin olduğu Celaliye Mahallesi, Türbe-i Celaliye Mahallesi diye bilinir Osmanlı kaynaklarında. Yani Celaleddin'in türbesi, o bölge hem en yoğun nüfusu tutuyor hem de sürekli bir ekonomi geliri belli bir seviyede tutuyor. Mesela 1584 Tahrir defterine baktığınız zaman Osmanlı 200 aile yaşıyor sadece bu mahallede. 200 aile büyük bir rakam arkadaşlar. O dönemin şartlarında bir aileyi ortalama 10 kişiyle çağırtarsan fena bir rakam değil. O kadar ki Konya'nın nüfusunun %5'ini oluşturuyor. Yani %5'lik bir nüfus bu bölgede yaşıyor. Çünkü ekonomik bir şey var. Sürdürülebilirlik söz konusu. Tanzimat'a kadar bu devam ediyor. Tanzimat'a kadar, yani yaklaşık bir 500-600 yıl sürüyor. Tanzimat'ta efkaf nezareti kurulunca malum vakıflar üzerindeki operasyonlar, politik operasyonlar neticesinde sistem çöküyor ve Türbi-i Celaliye Mahallesi de önemini kaybediyor. Selçuklular hakim olmakla birlikte İlhanlılar, sonra Karamanlılar, sonra Ahiler, Ahiler şehir içi teşkilatlar biliyorsunuz. Arasında çatışmalar oluyor. 1328'de Karamanlılar nihai olarak oraya el koyuyor ama büyük şehir olma vasfını da bu savaşlarda kaybediyor. Artık Konya büyük bir şehir olmaktan çıkıyor. Şimdi İbn Battuta bu tarihlerde 1300'lerin hemen başında Konya'yı ziyaret ettiği için İbn Battuta biliyorsunuz Fas'tan geliyor. Verdiği ifadeler çöküş trendinde yönelimde olmakla birlikte hala ihtişamını koruduğunu gösteriyor. İlanlar 1350'lerde tarih sahnesinden çekilince tamamen Karamanoğulları'yla Osmanlı arasında bir çatışma alanına dönüşüyor. 1. Murat, Yıldırım Beyazıt buraları birkaç kere fethediyorlar. Şimdi çok ilginçtir bu arkadaşlar. Kısa vadede kayıp gibi gözükse de mesela diyelim ki Karamanoğulları Bursa'ya ele geçirdiği yaptıkları ilk şey sadece halkı değil türbeleri bile yok ediyorlar biliyorsunuz. Sultanların türbeleri bile. O Osmanlılar 1. Murat Beyazıt oraya ele geçirdiğinde halka dokunmuyor. Çünkü aynı halk. Sadece din aynı değil. Din de aynı. Dolayısıyla halka hiç zarar verilmiyor. 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra malum Karaman Beyliği tekrar diriliyor. Fakat Çelebi Mehmet 2. Murat döneminde tekrar bazı sıkıntılar oluyor. Fatih Sultan Mehmet'le birlikte Osmanlı coğrafyasına 1468'de katılıyor ve bir beylik merkezi haline geliyor. Son döneme kadar o merkezlik devam ediyor. Osmanlı yönetimini oradaki halka alıştırmak kolay değil. Aynı dili konuşsanız bile, değil mi? Şimdi diyelim ki Azerbaycan Türkiye'ye geçse, Türkiye Azerbaycan'a geçirse zannediyor musunuz ki siz aynı dili konuşuyoruz, Oğuz'uz, bu işler çok kolay olacak? Öyle bir şey yok. Çünkü siyasi kimlik, politik mensubiyetler bazen din ve din mensubiyetlerinin önüne geçer. Başka türlü devlet olamazsınız çünkü. Buradaki halk neticede Selçuklu Devleti'nin varisi olma münasebetiyle o psikolojik durumu kolay falan üzerinden atamıyorlar. Ama Sultan Cem biliyorsun iyi bir Türkmendir. Türkmen geleneklerini çok önemseyen bir şehzadedir Osmanlılar'da. Sultan Cem 7 yıl burada varlık yapıyor ve Osmanlı idaresini halka alıştırıyor. Bunun da nimetini görüyor çünkü kardeşi Beyazıt, 2. Beyazıt'la savaşında Konya halkı Sultan Cem'i destekliyor. Tabi yanlış at oynayınca bedelini de ağır ödüyorlar. Böyledir. Neyse. Şimdi tüm bu anlattıklarımıza rağmen Konya, Anadolu'daki birkaç şehirle birlikte tipik bir Türkistan şehridir. Özellikle Yavuz ve Kanuni döneminde bunu kazanıyor. Celaliler döneminde bir isyan hareketi içerisinde sıkıntı yaşıyor. 1720'de Ayanlar çatışması var. Büyük aileler birbirine giriyorlar. 1832'de Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından ele geçiriliyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan cepheden uzak olmasına rağmen çok ciddi etkileniyor. Özellikle büyük taarruzda bir üs olarak İstiklal Harbi'nde önemli katkıları var. Cumhuriyet döneminde il merkezi haline getiriliyor ve bugün hepiniz bildiğiniz gibi Türkiye'deki hem siyasi hem ekonomik hem de dini yaşamda önemli olan bir şehirdir. Herhangi bir ilimiz değildir Konya. Fakat şöyle genel olarak baktığımızda Konya'nın kimliği büyük oranda Selçuklu kimliğidir. Oraya gittiğiniz zaman eserleri gördüğünüz zaman bunu açıkça müşahede ediyorsunuz. Camiler, hamamlar, medreseler, o hanlar, imaretler hepsini bir araya getirdiğinizde mescitler bir Selçuklu Türk kimliğinin baskın olduğunu görürsünüz. Osmanlılar döneminde çok büyük büyüme göstermemekle birlikte nüfusu ve mahalle sayısı devamlı artıyor. Ortalama 20-30 bin kişilik bir nüfusu hep muhafaza ediyor. O dönemin şartları da fena değil. 17. yüzyılda bir sanayi üretim merkezi ve pazarı haline geliyor. Ve bu da oradaki hem imarı, mahalleleri, nüfusu artırıyor. Kısaca söylersek, Türklerin eline geçtikten itibaren 20. yüzyıla kadar Konya Selçuklu geleneklerini koruyor. O kadar önemlidir ki Konya, sultanlar, Osmanlı sultanları doğuya sefer yaptıklarında mutlaka Konya'yı ziyaret eder. Yavuz, Kanuni, efendim 2. Selim, 3. Murat, kimse bu. 4. Murat Bağdat seferini yaptığı zaman muhakkak Konya'ya uğrarlar. Konya büyük şehirlerden kabul edilir Osmanlılar'dan. Muhakkak Mevlana Türbesi ziyaret edilir. Hatta 4. Murat için anlatılır. Dalgınlık esnasında atla giriyor o bölgeye. Ahmedek denilen bölgeye müthiş bir fırça yiyor. Bizzat devlet adamlarından yani bu yaptığı edile sığmaz. Özür dileyip hemen atından iniyor. Bu yani müthiş bir saygı görülüyor sadece mensupları tarafından değil, devlet. Çünkü Mevlevilik arkadaşlar, yeri gelmişken söyleyeyim, aristokrat bir tarikattır. Halkla fazla uğraşmaz. Bu bir tercih meselesi değil. Uğraşı alanı halkın üstünde. Sanat, müzik, değil mi? Şiir, Farsça, alt tabakalarda yapılacak bir iş değil neticede. Elbette onların da buna yönelik bir tercih olabilir. Kuruluş itibariyle Mevlana öyle basit bir deriş değil. Büyük bir medrese alimi, bir müderris, bir kadı. Oradan o gelemeye geçiyor. Dolayısıyla Mevlevi tarikatı hep bir elitist tarikat olmuştur. Tarih boyunca. Halkla fazla itibarı, fazla şey yoktur. İrtibatı yoktur. Evet. Şimdi bu kısaca özetlediğimiz şeye bakınca, şimdi Konya'nın siyasi, kültürel, tarihi, kısa özeti bu. Gelelim Konya'nın bizim için ne ifade ettiği. Şimdi burada tabii Konyalı alimler değil konumuz. Konya her zaman ilim adamı üretmiştir. Her zaman bazılarını işaret edeceğim ama burada bizim dikkat etmemiz gereken Konya'nın İslam medeniyeti için ve küçük ölçekte de Türk medeniyeti için ne ifade ettiğidir. Bu ifade özellikle tecessüm etmiş halini 1250 ile 1400 arasında kazanır. Yani bu 150 yıllık dönem çok önemlidir. Konya'yı bir havza olarak ve Konya'nın etrafını da tabii dikkate alıyoruz, göz önünde bulunduruyoruz. Sadece Türk medeniyeti için değil, Selçuklu Osmanlı Cumhuriyet çizgisi için değil, genel olarak İslam medeniyeti için rolünü, belirleyici rolünü, şekil verici rolünü bu tarihlerde oynamıştır. Başta söylediğim gibi Konya derken sadece Konya'yı düşünmeyin. Kayseri'yi, Sivas'ı, Tokat'ı, Malatya'yı, Kırşehir'i, çünkü bunlar o dönemin küçük ölçekli kültür havzaları. Bazen mesela Sivas öne çıkıyor, bazen Tokat öne çıkıyor. Biraz oraya gelen isimlerle alakalı, oraya yapılan yatırımlarla alakalı. Çünkü Anadolu'nun çok enteresan bir yapısı var. Beylikler olarak kuruluyor, sonra Selçuklu Devleti kuruluyor, sonra yıkılışta da tekrar beyliklere dönüyor. Dolayısıyla iki dönem beylik dönemi vardır. Kuruluşta beylikler, sonra tek bir devlet, Anadolu Selçuklu Devleti, sonra tekrar beylikler. Şimdi bu hem dezavantaj, politik olarak dezavantaj. Çünkü siyasi entite parçalanmış ama ekonomik ve kültürel açıdan çok verimli. Niye? Her beylik kendi beyliğini, kendi hükümranlık alanını imar ettiği için inanılmaz derecede Anadolu'da medrese, cami, hamam, han, neyse mimari eserler, donlar inşasını mümkün kılıyor. Bu da Anadolu'daki kültürel hareketliliği, verimliliği artırıyor. Şimdi neyse, bunu geçelim. Konya nedir? Konya bir terkiptir arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Her terkip bir özgünlük içerir ve bir üst uzaya taşır kültürü. Her zaman söylediğim şey var. Yalınlıktan, sadelikten bir numara çıkmaz. Kültürel başarılar, medeni başarılar terkiplerde ortaya çıkar. Karışımdan ortaya çıkar. Farklı fikirlerin, farklı alışkanlıkların, farklı kültürlerin, farklı inançların, farklı düşüncelerin bir aradalığı o toplumu, o kültürü zenginleştirir. Bu tarih boyunca böyledir. Yani bakın, Roma diyorsunuz, Bağdat diyoruz, değil mi? Semerkant diyoruz, İstanbul diyoruz. Yani İstanbul'un nüfusu Abdülhamit dönemi hariç %45'ten fazla ne Müslüman ne Türk olmuştu tarih boyunca. Cumhuriyet döneminde bu kadar Müslüman Türk var burada. Halini görüyorsunuz zaten. %45'i, %50 olmamıştır yani. Kozmopolit bir şehirdir. Bağdat da öyledir. Ama yaratıcılığa, üreticiliğe, özgünlüğe bakabilirsiniz. Bu çok önemli bir nokta. Konya'nın önemli özelliği terkip olmasıdır. Bu terkip yeni bir dilin varlığa gelmesini mümkün kılmıştır. Bu dile ben tüm pejoratif anlamları dışarıda bırakarak Türk İslamının teşekkül ettiği, şekillendiği, kıvamını bulduğu ve 600 yıl boyunca da bizi belirlediği verilen bir dildir. Bunun üzerine biraz konuşacağız zaten. Nedir bu dilin özelliği? Bu dilin özelliği basit. Şimdi buna örneklerini vereceğim. Şimdi şöyle diyebilirsiniz, çok teorik konuşuyor. Örneklerini vereceğim. Yani benim çalışma alanında çalışırken anlayamadığım bir şey var. Oradan gideyim de belki daha iyi oturur. Mesela. Molla Fenari 1389'da Bursa'ya işlerken ayrıntılı üzerinde duruyoruz ama Bursa'ya çağrılıyor. Ya bu adam büyük bir arif. Konevi geleneğinden gelmiş büyük bir vahdeti vücutçu, iddialı arifçi, çizgide bir adam. Ama bu adam aynı zamanda bir fakih. İslam medeniyetindeki en önemli usul kitaplarından, yani hukuk metodolojisi kitaplarından birini yazmış bir adam. Kitaba baktığınız zaman, var mı için bakan ve dahiye? El kaldırsın. İlahiyatçı yok mu arkadaşlar aramızda? Yani şöyle, ulan Molla Fenari, Osmanlı'nın niye teşkilatını kurdu, işi İslam kabul ediyor, önemli bir kitabı var, hani bir bakayım diye böyle bir merak. Olmamış, tamam. İlginç bir metindir. 90 sayfası mantıktır, pür mantık. Çok üst seviyede bir mantık. Yani nazar, düşünme, istidlal, akıl yürütme, tanım teorisi, yargı teorisi hepsi var. Bu hukuk metodolojisi. Ve son derece de gelişmiştir. Yani öyle basit bir tekrar değildir. Hani diyelim ki o dönemde bilinen Şemsiye, Kazvini'nin ya da Urmevi'nin Metali Enzar öyle değil. Onun üstünde operasyonlar yapıyor ve bunu fıkha uyguluyor. Belki de fıkha, yani fıkıh dediğimiz hukuk. Hukuka uygulanan, hukuk metodolojisi uygulanan en ciddi mantık çalışmasıdır. Bu adam aynı zamanda kelamcı. Ya nasıl oluyor diye ben düşünmüştüm açıkçası. Çünkü ondan önce İzne'ye getirilen Davud'un Kayseri, tamam. O da bir büyük bir arif, vahdeti vücut çizgisinde ama mesela Davud'un Kayseri böyle fıkıh biliyor şüphesiz, okumuş ama ürün yok. Belli bir eser vermiş değil. Bir mantık eseri yok. Bir hukuk metodolojisi eseri yok. Şimdi Molla Fenari 1400-1389. Şimdi bunu mümkün kılan bir ortam olması lazım. Cehalet bitmez. Hani Mehmet Genç Hoca'nın dediği gibi cahillik balona benzer. Balon sönmüş nedir onlar? İlim balona benzer. Şimdi sönmüş bir balonun etrafını bir hava çevirir değil mi? Cehalet de bu havaya benzer. Şimdi biz balona şişiriyoruz, ilmimiz artıyor. Ama onu kuşatan hava da arttığı için cehalet de artıyor. Çünkü devamlı derinleşiyorsun. Bu işler üzerine çalışıyoruz ama mesela ben bu soruyu, bu konuyu hazırlanana kadar çözememiştim. Açık söyleyeyim. Ömrümü bu işlere verdim, tanıyorsunuz. Ya ben buraya hazır çalışmadan gelmiyorum, onu da söyleyeyim. Yani biliyorum nasıl olsa, bileyim, anlatayım. Değil, çalışıyorum. Çünkü her yeni çalıştığınızda daha bir katman aşağı iniyorsunuz. Bunu mümkün kılan işte Konya. Çünkü Davud'un Kayseri zaten Konya geleneğinden geliyor. İşte Konya şudur arkadaşlar. Fıkıh, tasavvuf ve kelamı bir arada tutan bir zihniyet demektir. Konya budur. Yani Molla Fenari'nin, ki tek olmadığını biraz sonra anlatacağım, Molla Fenari'nin şahsında bir taraftan büyük bir fakih, büyük bir metodolojist, ki ilginçtir o dönemde Konya'ya gelen, ki Bursa'ya gelen mesela Bezzaz, İbn-i Bezzaz şeyden geliyor, Altınorta'dan, Ordu'dan ya da dışarıdan gelen büyük fakihler var. Davud Molla Fenari ile yaptıkları müzakerelerde furuat, yani fıkhın bu pratik konularında ondan bildiğin insanlar var. Bunu biliyoruz. Ama hiçbir isim Molla Fenari ile usulde yarışamıyor, metodolojide yarışamıyor. Büyük bir mantıkçı olduğu için. Yani demek ki yıldız adam. Bu adamı baktığın zaman bir prototip olarak önüne koyduğunda, bu adamın bir tarafı fıkıh ve metodolojik usul anlamında, bir tarafı kelam, bir tarafı irfansa bunu yetiştiren bir ortam olması lazım. Güdayi nabit olmaz bu işler. Gökten de gelmiş. Yani şimdi Türkiye'de de günlük meseleyi tartışırken günümüze bir atıf yapalım. Bir sürü olayı konuşuyoruz, hiç kimse şunu düşünmüyor. Haini de, hırsızı da, arsızı da, akıllıyı da bu toprak yetiştiriyor. Nasıl yetişiyor diye buna bakmıyoruz. Sonuçlar üzerine odaklanıp konuşup duruyoruz. Nasıl edebiyat yapıyoruz? Kendimizi tatmin ediyoruz. Abi şunu sormamız lazım. Bunun bu sivrisineğin geldiği bataklık neresi? Bataklıklar var. Arkadaşlar yani tarihsel bağlam diyoruz ama konuşurken işte bir oldu mu olay analizi derken tarihsel bağlamına, kontekste gitmemiz lazım. Bunlar konuşulurken güzel. Uygulama yapılırken fazla yük yüklediği için bize kaçıyoruz. Şimdi aynı şey günümüz için nasıl geçerse geçmişte de öyle. Molla Ferrari mümkün kılan bağlam, kültür, işte bu Konya'da üretilen, Konya'nın çevresinde üretilen kültürdür. Dolayısıyla hem itikat, inanç, hem bilgi, ilim, hem de irfan bir araya getirilmiştir. Bir harmoni kazanmıştır, bir itidal durumu kazanmıştır. Dolayısıyla fıkıh olmadan, çünkü ahlak olmaz, fıkıh olmadan toplu olmaz, adaleti fıkıhla sağlıyorsun. Ama tek başına fıkıh bugünkü gibi Vehhabi bir zihniyet üretebilir, yıkıcı olabilir. Çünkü formdur fıkıh, hukuk formdur, formeldir. Demir cendere gibidir fıkıh, insanı çok rahatsız eder. Tamam mı? Dolayısıyla bunun yeğin, yumuşak hale getirilmesi lazım. Nedir o da? Tasavvufla, irfanla yapılır. O şeyde Konya'da bu üçü bir araya gelir. Nasıl geliyor bu? Yani bu hesaplanıp planlanan bir şey mi? Hayır. Şimdi İslam coğrafyası bu tarihte büyük bir tercüme içerisinde, büyük bir hareketlilik var. Moğollar çiğneyerek geliyorlar. Dolayısıyla daha önce anlattığımız Merv ve Büyük Selçuklu, Hazemşah coğrafyası buraya doğru kayıyor. İki tarafa gidiyorlar. Ya buraya gidecekler, ya buraya gidecekler. Göreceğiz mesela Konya, İlhanların baskısıyla Konya valiliğinden bu tarafa, yani Memlük, ondan önce Eyyubilere gidecekler. Ve bu Konya'daki zihniyetin aşağı doğru da yayılmasını da sağlayacak. Şimdi buraya geliyorsunuz, bakın. Malatya'dan geliyor Saadettin Konevi. Urmevi Azerbaycan'dan geliyor. Hubeşe Tiflisi Merv'den Tiflis'e geliyor, oradan buraya geçiyor. Değil mi? Şemsettin Semerkandı, Semerkand'dan Anadolu'ya geliyor. Esirdin Eberi kalkıyor bu coğrafyadan Anadolu'ya geliyor. Mevlana'nın ailesi ta şeyden, nedir onun adı, Afganistan'dan kalkıp buraya geliyor. Anladın mı? Kutbuddin Şirazi, evet Moğolların önünden kaçmıyor ama buraya geliyor. Dolayısıyla isimlere çok isme gerek yok. Burada bir toplanma merkezi gibi. Şimdi nasıl bir toplanma? Malını, mülkünü, ailesini, çoluk çocuğunu, doğal ortamını kısaca arkada bırakmış insanlar. Şimdi bunu alimler etrafında düşünelim. Burada tabii çok insan geliyor, kabileler geliyor, aşiretler geliyor. Hatta Orta Anadolu'nun dili değişiyor, Farsça'ya kayıyor, değil mi? Saadettin Konevi'nin son eserleri Farsçadır. Niye? Muhatap kitle değişmiş. Birden Farsça konuşulmaya başlamış. Bunları bahsetmiyorum. Halk seviyesinde değil. Şimdi alimleri düşünün. Şimdi siz diyelim ki Semerkant'tan geldiniz. Burada sizin doğal bir çevreniz var. Entelektüel çevreyi kastediyorum. Savunduğunuz fikirler var. Karşıda olan fikirler var. Karşılıklı müzakere ediyorsunuz. Sizi var kılan ekonomik, sosyal, politik statünüzü sağlayan bir bağlam var. Buraya geldiğinizde bu bağlam var mı? Yok. Sadece bilginiz var kafanızda. Diğerlerini de böyle düşünün. Şimdi burada artık doğal bağlamlar ortadan kalktığı için bilgisi üzerinden birbiriyle müzakere eden ve iletişim kuran insanlar ortaya çıkıyor. Bu çok önemli. Artık sosyal statü derdi olmadığı için, ekonomik statü derdi olmadığı için bilgi yalın, çıplak iş görmeye başlıyor. Çünkü sosyal statü öyledir. Yani burada bir dışarıdan büyük bir hoca gelse, mesela Edebiyat Fakültesi'ne tarih bölümünü alsak, şimdi ne kadar bunu makbul olursa olsun tarih hocaları, tarih bölüm hocaları biraz rahatsız olurlar. Gayet insani bir şey bu. Şimdi bizim burada bir düzenimiz var. Bu adam bunu bozacak. Bir de otoriter büyük adam, değil mi? Sıkıntı çıkacak. Bunu göreceğiz. Daha sistem, çünkü yerleşik sistem, kendi iç mekanizmasını kurmuş sistemler dışarıdan yeni unsurlara karşı hassas olurlar. Gayet doğal bu. Gayet insani bir şey bu. Ama yeni kurulan yapılar böyle olmaz. Onlar her türlü fonksiyona açıktır. Anladın mı? Dolayısıyla burada bu insanlar bir arada, yani düşünsene şimdi Saadettin Konevi nerede? Urmevi nerede? Sıracettin Urmevi mantıkçı, fakih, kelamcı ve şair. Yani tamamen nazari taraftan gidiyor.
tasavvufla hiç alakası yok. Ama Mevlana ile müzakere etmek zorunda. Niye? Beraber aynı şehirdeler. O Konya'da kadı, Mevlana da orada büyük bir tasavvuf. Değil mi? Saadettin Konevi, evet, o da bir irfan, işte, tasavvuf geleneğinden ama irfani, nazari bakıyor olaylara. İbn Arabi geleneğinden, Mevlevi gelenekle hiç alakası yok. O da onun arkadaşı, onunla müzakere etmek zorunda. Kutbuddin İşrazi tamamen matematikçi. İşraki, ne Sufi, ne irfan geleneğine, Vahdet-i Vücut geleneğine mensup, ne de Meşşai, işraki adam. Şimdi düşünün, İslam medeniyetinde, yenilenme döneminde oluşmuş ekolleri biliyoruz. İşrakilik, hani diyorlar efendim Gazali'den sonra felsefe öldü. Beyler, Gazali'den önce İslam dünyasında bir felsefe geleneği var. Gazali'den sonra beşe çıktı be. Nasıl bir öldürme bu? Ya bu insanlar deli ya. Sayı saymasını bilmiyorlar. Gazali'den önce tek bir felsefe geleneği var bizde. Nedir o? Meşşailik. Gazali'den sonra işrakilik Gazali'den sonra çıktı. Kelami felsefe Gazali'den sonra çıktı. İrfan geleneği Gazali'den sonra çıktı. Sufi geleneğinin felsefi münazalara kalkışması Gazali'den sonra kardeşi Ahmet Gazali ile başlar. Ya biraz kafamızı kullan. Alışılmış kalıplarla iş görmek çok hoşumuza gidiyor. Çünkü çalışmaya ihtiyaç hissetmiyoruz. Nasıl bir öldürmedir bu? Keşke hep böyle öldürse bir entelektüel. Bizi de çoğalsak ya. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bütün bunlar burada bir araya geldi bakın. İşraki var. Kutbuddin Şirazi. Kutbuddin Şirazi herhangi bir işraki değil ama. Bir adam büyük bir matematikçi. Anlattık. Tebriz'in kurucusu. Tebriz'in kurucusu adam. Ama henüz daha Tebriz yok adam. Nereye kadar yetişmiş gelmiş. Mer okulunu taşıyor babasından dolayı. Çünkü babası Çamini'nin talebesi. Değil mi? Büyük bir astronom, matematikçi. Bilci. Zaten her şey var adamda. Ama bir işraki filozof. İşrakiliği Meşşai dilde yeniden üretmeye çalışmış bir adam. Herhangi bir eser yazmamış. Bilenler benim bu sözcüklerimin mefhumlarını yakalayabilirler. Saadettin Konevi İbn Arabi'nin çizgisinde bir adam. Biraz önce dedim Urmevi, mantıkçı, mütekellim ve felsefeci. Meşşai çizgide bir felsefeci. Hı? Celaleddin Rumi'de sufi tarzda bir tasavvuf hareketini, ya şiirle, sufi ile irfan arasındaki en önemli fark şudur. Sufiler şiirle bir yaşama felsefesi olarak büyük oranda sufilik vardır, tasavvuf. Ama aynı zamanda Gazali'den sonra sufiler şiir üzerinden bir nazariyat kuruyorlar. İrfan ise nesirle iş görüyor ve dönemin entelektüel dilini kullanıyor. Özellikle Saadettin Konevi ile başlayan süreçte. Şimdi bütün bunlar bir arada. Şimdi Saadettin Konevi Kutbuddin Şirazi'den astronomi okuyor. Diğer konuları tartışıyor. O da ona hadis okutuyor. Çünkü Saadettin Konevi muhadistir aynı zamanda. Ve çok ilginç, ondan bir eser yazmasını istiyor. Bak, şimdi terkip dedik ya, nedir eser? Sen işrakisin. Ben de İbn Arabi çizgisini takip ediyorum. Şunları bir mukayese et bakayım. Senin gözünle İbn Arabi sistemi nasıl gözüküyor ya da buradan bir bakışla orayı nasıl anlayabiliriz? Oturuyor Risale-i Filikme diye Süleymaniye'de şeyde yayınladı onu John Robbins. Bizim yayınlamamız değil, bizim çalışmamıza gerek yok. Orada işrakilikle İbn Arabi sistemini, ki daha bunlar yeni, özellikle İbn Arabi sistemi yeni yeni neşr-ü nema buluyor, daha böyle önemli isimlerin ya da önemli eserlerini üretmiş değil ya da henüz daha kamusallaşmamış bir hareket, bunları mukayese edebiliyor. Çok önemli bir noktadır. Anladın mı? Neticede arkadaşlar, tüm bunlar bir araya gelmiş oluyor. Türkistan'dan gelen, Mer'den gelen yapı, ondan sonra şu coğrafyada oluşmuş yapı, hepsi burada bir tercümerce uğruyor ve birleşiyor. Şimdi tekrar bakalım, Mer burada, şu coğrafya. Merak'a şurada, bu coğrafya Kutbuddin Şirazi ile geliyor. Sonra Kutbuddin Şirazi Tebriz'e bunları taşıyacak. Değil mi? İslam medeniyeti çok dinamik bir medeniyet. Çok girdisi çıktısı var. Müthiş hareketli bir yapısı var. Öyle belirli bir merkezde neşvi neva bulmuş, orada küllenmiş, bitmiş değil. Sürekli gidiş gelişler söz konusu. Sadece bu isimler bile bunu gösteriyorlar. Saadettin Konevi'nin mesela Meraka'da Tusi ile yazışmalarına baktığımız zaman, düşün, biri İbn Sina'nın muhyisi, matematikçi bir filozof, diğeri İbn Arabici, bunlar mektuplaşıyorlar. Birbirleriyle fikir tartışmasında bulunuyorlar. Birbirlerini eleştiriyorlar, metodolojik bir tartışma yapıyorlar. Ve en önemli tartışma da bu dönemde ilginçti. Biz hakikati bilir miyiz, bilemez miyiz? Ezeli ve ebedi problemimiz. İnsan gerçekliği bilir mi, bilemez mi? Bilirse hangi yöntemle bilir? Yöntemlerin sınırları nelerdir? Bu çok önemli bir nokta. Çünkü ne demiştik? Yenileme döneminde artık perspektif felsefeye geçildiği için yöntemlerin sınırları var mıdır? Varsa nedir? Bu yöntemlerin hiyerarşik bir dizilişi mümkün müdür? Yani A yönteminden başlayıp B yöntemine kadar, oradan sonra başka bir yönteme gidip gitmek mümkün mü? Ezeli ve ebedi problemler bunlar ve son derece ciddi problemler. Bunları tartışıyorlar birbirleriyle. Şahabettin Süreverdi erken bir tarihte ölmesine rağmen bazı eserlerini alıp Selçuk Sultanları sunmuş bir isimdir. Riyasettin Keyhüsrev'de Tertemnami'yi sunuyor. Ve çok ilginç, ne kadar biliyorlar, ne kadar anlıyorlar onu bilemem ama Selçuklu sultanları da kendi mizaçlarını iştirakine daha yakın görüyor. Bu ne demek ya? Değil mi? Enteresan bir şey. Anladıklarından mı yok da ya da cezmediyor onları bilmiyoruz. Ama birinci Giyasettin Keyhüsrev'in kendi meşrebini iştiraki olarak tanımladığını biliyoruz. Şimdi bu dönemde başka bir adam, Şahabettin Ömer Süreverdi, yine Konya'da başka bir tasavvuf okulunu Süreverdi'ye, iki Süreverdi var, bir Süreverdi Maktum, iştirakiliğin kurucusu, bir de Süreverdi Tarikatı dediğimiz önemli bir tarikatın kurucusu, o da Konya'da etkili. Şimdi bunların hepsi, dediğim gibi tekrar ediyorum, bir aradalar ve birbirleriyle müzakere ediyorlar. Birbirlerinin meclislerinde bulunuyorlar. Hatta geçen ne zaman oldu? 2-3 sene önceki derste anlattım. Kutbuddin Şirazi Konya'ya geldiği zaman bu isimleri tanıyor. Tabii çok genç, bunlara göre biraz da fazla bilgili olduğu için ukala Mevlana'ya gidiyor. Biraz rahatlamak için bunu anlatalım. Mevlana'ya imtihana kalkıyor. Biliyorsunuz Mevlana standart bir sufi değil. Alim bir sufi, yani kadılık yapmış bir adam, medres eğitimi görmüş bir insan. Onun bu tavrından hiç hoş haz etmiyor. Ve cevap vermiyor. Dolayısıyla öyledir bu iş. Yani sufidir, şeyin, gönlü geniştir değil. Yani her insanın kendine göre bir limiti var. Bir tür kovuyor onu, bir tür. Onların tabii harf şeklinde kovmaları var. Ve bir daha Mevlana ona hiç kapıyı açmıyor. Kutbettin Şirazi'ye, ukala açıyor. Genç. Saadettin Konevi'ye gidiyor bu sefer. Saadettin Konevi arif olduğu için onun bilinden almıyor. Böylece Süreverdiye tarikatı da ya da bu sistemde yine bu dönemdeki Konya'daki fikirlerle içli dışlı oluşuyor. Okulun, yani 1250'den itibaren başlayan bu yapı sadece bu coğrafyada kalmıyor. Ne dedik? Bir terkiptir bu. Her terkip yayılmak ister. Fikirler arkadaşlar organiktir. Yayılmak isterler. Etkili olmak isterler. Kamuoyu belirlemek isterler. Efendim sen fikrini üret ama sen hiçbir şeye karışma. Böyle bir şey yok. Hangi fikir olursa olsun ister ideolojik, felsefi, ekonomi fark etmez, dini bir fikir üretildi mi? Bunu üretenler olmasa bile, bunun takipçileri bu fikri çoğaltırlar. Bu fikirleri ekonomik yapılara dönüştürürler, kurumlara dönüştürürler, sosyal statülere dönüştürürler, politik güce dönüştürürler. Bu işin doğasıdır. Yani şöyle bir fikir hareket başlatalım. Eğer bu fikir hareket bir takipçi bulursa çoğalır bu. Gayet doğal. Şimdi burada üretilen fikirler nasıl bir etki gösterdi? Uzun uzun anlatmak gerekiyor. Mesela bakalım Saadettin Konevi'nin fikirleri. Saadettin Konevi sadece İbn Arabi'nin takipçisi, eser yazan bir isim değil. Aynı zamanda bunlar hoca. Bunlar inanılmaz şekilde eğitim faaliyetlerinde bulunuyorlar. Şimdi bugün günümüze kadar gelen, ya dizilere kadar sirayet eden İbn Arabi figürü ve İbn Arabi zihniyeti diyelim. Vahdet-i Vücut zihniyeti tamamen bu coğrafyada kurulmuştur. Bir Anadolu malıdır. Made in Anatolia. Tamamen. Yani İbn Arabi evet Mağrip'ten geldi. Nedir? Malatya'ya geldi. Şam'da öldü. Doğru ama her tohumun bir toprağı vardır. Onun fikirleri toprağını Anadolu'da buldu. Orada yeşerdi ve oradan yayıldı. Talebelerine baktığımız zaman Fergani, Ferganalı, Iraklı, Iraklı, Timsani, Timsanlı değil mi? Cendi. Hepsi bu coğrafyadan geliyorlar. Burada eğitim görüyorlar ve bu coğrafyaya geliyorlar. Bugün Endonezya'dan Çin'e kadar Orta Asya'nın hemen hemen bütün her toprağı, İran coğrafyası bu fikirlerle haşir neşirse bu Anadolu'daki üretimin sonucudur. Osmanlı'yı da bu fikir belirliyor. Sadece Saadettin Konevi'den gidiyorum. Kim bizim ilk müderrisimiz? Davud Kayseri. Bunu anlatacağız uzun. Kim hocası? Kaşani. Kaşani'nin hocası Cendi. Cendi'nin hocası Konevi. Konevi'nin hocası İbn Arabi. Bak silsile kuruldu. Her açıdan kurabilirsin. Ya da diyelim ki Molla Fenari dedik. Molla Fenari hocası. Onun hocası en sonunda şeye geliyor. Saadettin Konevi'ye geliyor. Hatta babası bile. Dedesi Saadettin Konevi'nin yanında bulunuyor. Yani Osmanlı'nın kurucu isimleri bile irfani gelenek açısından Konya'ya dayanıyor. Anladın mı? Diyelim ki Sıracettin Ulvevi. Sıracettin Ulvevi bir kere sırf mantık kitabını alalım. Metalülenzan 1900'lara kadar medreselerin üniversite seviyesinde mantık kitabı. Anladın mı? Yani sadece Osmanlı'da, Balkanlar'da değil arkadaşlar. Tüm mantık tahsil edilen coğrafyada en önemli mantık kitabı olarak karşımıza çıkıyor. Cemalettin Aksaray mesela. Cemalettin Aksaraylı, o da Konyalı. Molla Fenari'nin hocası. O da bir müfessir, kelamcı, sufi, her şey var. O da Osmanlı'nın kurucu isimlerinden biri. Fakih aynı zamanda. Anlatabiliyor muyum? Demek ki bu tek tek örnek ve kutlu tuşlarınızı anlatmıyorum. Zaten bunu geçen hafta anlattık. Burada üretilen yapı, Konya, Kayseri, Sivas, bu coğrafyada, bu havzada üretilen yapılar sadece Anadolu'ya kalan, Anadolu'yu besleyen, daha sonra Osmanlı'yı, Balkanları besleyen değil, tüm bir İslam coğrafyasına yayılan bir yapıyı oluşturuyor. Şimdi, dedim ki Molla Fenari örneğinden ilk başta, Molla Fenari'yi mümkün kılan kültürü iyi anlamamız lazım. Şimdi acaba Molla Fenari tek mi? Bir araştırma yaparken ilginç bir olayla karşılaştım. 1300 ile 1400 arası Konevi lakabını taşıyan fakihler. Nasıl fakih? Çok fakih var da eser veren ve etkide bulunan. Belirli bir zihniyeti belirleyen 7 tane fakih var arkadaşlar. 100 yıl içerisinde. Ya 100 yıl içerisinde bir şehirden 7 tane kalbur üstü fakih çıkar mı? Molla Fenari'yi Cemaatin Aksaray'ı bir kenarda tutuyorum. Onlar da Konya'dan çıktı çünkü. Onlar da fakih. Cemaatin Aksaray hariç, Molla Fenari hariç, çünkü Anadolu'da 7 tane büyük fakih var. Bir, bakın şimdi kısaca tanıtacağım. İbrahim el Konevi, 1322'de ölmüş. Demek ki 1200'ün sonu 1322'de ölmüş. Hanefi, fakih, müfessir, mantıkçı. 6 ciltlik bir fıkıh kitabı var, çok etkili olan. İki, Alaaddin Konevi. Şimdi bu adama dikkat edin. 1329'da ölmüş. Et-Tebrizi. Büyük ihtimalle aile Tebriz'den gelmiş. Ailede bir Tebrizlilik var. Demek ki Moğolların önünden kaçıp gelenlerden. Şafi. 1270'de Konya'da doğmuş. Tam işte bahsettiğimiz dönemin. Sonra Şam'da ve Kahire'de müthiş etkide bulunmuş. Baş kadı olmuş. Kadın Kudat. Burası çok enteresan. Hem baş kadı hem baş şeyh. Şeyh kuşluğu. Şimdi arkadaşlar bu daha önce olacak bir iş değil İslam'da dünyada. Tam da kastettiğim bu. Bunu nasıl beceriyorlar? Bunun üzerine çalışmamız lazım. Hem baş kadı, kadın kudat, hem meşihatü şuyuh. Şeyh kuşluğu. Tefsir, fıkıh, usul, kelam, tasavvuf, Arap dili ve edebiyatı. Kalabazi'nin meşhur tasavvuf kitabı, Kalabazi'nin Et-Ta'arruf adlı eserine şer yazmış bir adam. Düşün yani. En önemli özelliklerinden bir tanesi İbn-i Teymiye ile müzakereleri. İbn-i Teymiye o dönemde çok etkili bir insan. Nasıl bir mücadele var? Ben bunu çok merak ettim çalışma yaparken. Şimdi düşmanlık yaparsa benim bütün teorim çöktü. Niye? Çünkü Konya'da bahsettiğimiz o denge durumu gitti. Hayır. Son derece saygılı, büyük alim muamelesi yapıyor İbn-i Teymiye. Özellikle kelamdaki ve fıkıhtaki görüşlerini ciddiye alıyor. Ama aynı zamanda da tasavvufi açıdan da yaklaşımını eleştiriyor. Hatta diyor ki fetvanı geri al, hapisten çıkman için fetva vereyim ben de. Çünkü bir fetvası dolayısıyla hapse atılmış İbn-i Teymiye. Onun politik güç nezdinde ona ne diyelim hamilik yapmaya kalkıyor. Bu kadar da önemli. Halbuki biz ne zannederiz, ne düşünürüz? Hazır hapse gitmişken gitsin yani. Değil mi? Çünkü adam dönemin en önemli tasavvuf kritikçisi, eleştirmeni ve çok şiddet bir adam. İbn-i Teymiye. Hani yapmıyor mu? Aynı şekilde öğrencilerine de yapıp sert davranmasına izin vermiyor. Yani yetiştirdiği öğrencilere İbn-i Teymiye ve ekolüne karşı insafsız ve acımasız davranmasına izin vermiyor. Ben yıllar önce bir toplantıda konuşurken, hatta bir televizyonda orayı kestiler. Bizim bak, bugün o zihniyet yok. Televizyon ben hep söyleşi yaptım. Benim adetim şudur. Geçmiş bir bütün olarak bugün işlevsizdir. Dolayısıyla geçmiş bir bütün olarak saygıyı hak eden benim atalarımın, benim medeniyetim tecrübesidir. İbn-i Teymiye dönemidir benim için, İbn-i Arabi dönemidir, İbn-i Rüşd dönemidir, Gazar dönemidir. İbn-i Sina dönemidir, Ali Kuş dönemidir. Ben öyle bakıyorum çünkü bir bütün olarak onların hiçbirini kullanamayız. Öbür türlü cıcılık bücülük yapmak, ondan nemal almaktır bu çağ. Ben konuşurken şey derim, Şeyhül Ekber İbn-i Arabi, büyük alim İbn-i Teymiye. Konuşurken ben anlatayım. Televizyon, benimle bu söyleşi yapan televizyon, büyük alim İbn-i Teymiye kısmını attı. İbn-i Arabi kısmını muhafaza etti. Çünkü tasavvufi meşrep arkadaşlar. İşte tek kanatla uçtukları için başımıza bunlar geliyor. Halbuki bunu Alaaddin Konevi yapmıyor işte. Eleştirecek yerini eleştiriyor. Bizzat gidip uyarıyor. Konuşuyor. Ama onun diyelim ki bugün günümüzde siz Şeyh Bedrettin'i kimseye okutabilir misiniz? Şeyh Bedrettin ismi evet politik, ideolojik malzeme olarak kullanılır olabilir. Başkalarının yanlışlarıyla kendi doğrunu savunamazsın ki. Kimse şunu bilmiyor. Ya 1900'lerin başına kadar, neredeseler kalkıncaya kadar temel fıkıh kitapları Şeyh Bedrettin'in yazdığı fıkıh kitapları ya Osmanlı kadar olamıyorsun. Bu adam Osmanlı'yı isyan etmiş. Savaşmış. İdam edilmiş. Kitaplar yazmış. Ama yazdığı ilmi kitapları Osmanlı atmıyor. Medreseler sonuna kadar kurtuluyor arkadaşlar. Bunu anlamıyoruz. Safevilerle savaşıyor bu devlet. Değil mi? Şah İsmail'le savaşmıyor mu Osmanlı?
Savaşıyor.
Peki, 150 yıl sonra medreselerde Safevi devletinin idoloğu olan adamın matematik astronomi kitabını nasıl okutuyor bunlar? Bu ayrımı yapabiliyorlar arkadaşlar. Bahattin Amini, ki Safevilerin idoloğudur, onun matematik kitabını ve astronomi kitabını medreselerde 300 yıl okutabiliyor. Bu ayrımı, bu dengeyi biz kaçırdık. Anlamıyor musun? Onun için şimdi Alaaddin Konevi enteresan bir adam. Niye enteresan bir adam? Aynı zamanda İbn Haldun'un hocası, Abili'nin hocası, İbn Zeytun'un hocası. Ebu Zeyd el-İmam. Ebu Yezid bin İmam diye bilinen bir adam. Şimdi El-Makarri Nefhat-Tîm onun adı? Nefhat-Tîm. Cilt 3 sayfa 118. Bak kaynak veriyorum ha. Ben de sağlam konuşuyorum. Sıkıştığım zaman Nevi Mahfuz'a atıf yapıyorum. Nasıl olsa oflu olmayan okuyamaz diye. Abili Muhammed Abili İbn Haldun hocası biliyorsunuz. Onun hocası Ebu Musa İsa bin El-İmam ve kardeşi Ebu Zeyd. Şimdi diyor ki Arapçasını okuyorum, Türkçesini söyleyeceğim. Dikkat edin bak. Rehala seyahat ettiler. İle şark, doğuya. Ve kara okudular. Kullu minhuma her ikisi de. Alaaddin el-Konevi. Alaaddin Konevi. ve Celaleddin el-Kazvini. Bu ikisi yani hem Ebu Musa ve hem Ebu Zeyd Alaaddin Kuneviye ve Celaleddin Kazvini okudular. Ve huma bu her iki isim de yani Konevi ve Kazvini min etba'i tarikatil cedide. Yeni bir yönteme mensuptular. Bak, burası önemli. Yeni bir yönteme. Tarikatu cedide. Nerede? Fi'l kelamin akli. Akli kelamda yeni bir yönteme mensuplar. Yani Fahrettin Razı okulundandılar demek istiyorum. Şimdi anlıyorsun ki Alaaddin Konevi bu sufi adam aynı zamanda Razi ekolünde bir kelamcı. Niye? Kelamı öğrenmiş ondan Ebu Zeyd ve Ebu Musa. Bunlar da gelmişler Tunus'a, Cezayir'e, Fas'a. Muhammed Abidi onlardan ders almış. O da İbn Haldun'a bunları okutmuş. Biliyoruz çünkü ne okuduğunu İbn Haldun'a. Demek ki bakın şimdi Alaaddin Konevi ne olmuş oldu? Mantıkçı oldu, fakih oldu, değil mi? Kelamcı oldu, Razi tarzında ve sufi ve bunları belli bir dengede tutabiliyor. Son derece önemli bir isim var. 3. Muhammed Konevi 1357'de ölmüş. Şafi, fakih ve usulü. Ne demek usulü? Metodoloji kitabı yazmış. Bu İbn Hacip vardı, meşhur usulcudur ve bilicidir bizde. Onun eserine 2 ciltlik şerhi var. 4. Nasreddin Konevi 1363'de ölmüş. Usul, furu yani hem uygulamalı hukuk hem metodolojik hukuk hem feraiz yani terek hesabı bir tür fıkıh, aritmetik, matematik hem de dil bilimci müderris. 5. Cemalettin Konevi 1369 Hanefi kadın kudat, başkadı müderris fakih, metodoloji, usulcu, kelamcı, sufi. Şimdi bak görüyorsun değil mi? Verdiğim. Demek ki yorum tam oturuyor o döneme. Bunların hepsi 1300-1400 arası adamlar. Hepsi Konyalı. 6. Hasan Konevi. Konyalı 1374'te ölmüş. Kahire'de yaşamış. Fakih, müderris. Ve 7. Şemseddin Konevi 1386'da ölüyor. Hanefi Şam, Kahire'de bulunmuş. Taceddin Tebrizi'den, Tebriz'den gelen alimlerden ders almış. Büyük bir usulcu, büyük bir furucu, yani usul furu demek şu usul, hukuk metodolojisi furu bunu uygulamış. Büyük bir dil bilimci ve aynı zamanda tanınmış bir zahit, sufi. At terbiyesiyle uğraşan, at ticareti yapan bir adam, müthiş bir savaş aleti uzmanı, bahçecilikle meşhur, Beyrut'ta savaşa katılmış, kale yapmış. Bir adam bunu yapıyor, bu adam zahid arkadaşlar. Şimdi bizim zahitlere, sufilere duyurulur. Efendim biz aklımızı terk ettik. Niye? Sufiler aklı terk etmiş. Biliyorsunuz bunları ben de diyorum. Olmayan şeyi nasıl terk ettiniz merak ediyorum. Bu adam da aklını terk etmiş. Hangi aklını terk etmiş? Akıl tek anlamı yok ki. Bakın ne diyorum size. Adam büyük bir usulcu, kurucu, dil bilimci, zahit, at terbiyesiyle uğraşıyor, at ticareti yapıyor. O dönemin tankı bu ya, tankı. Savaş aleti yani. Evet. Ondan sonra savaş aleti uzmanı yapıyor, satıyor. Bahçecilikle uğraşıyor. Sonra savaşlara katılıyor. Artık kane yapıyor, mimar yani. Ve İbn Arabi'nin eserleri üzerinde uzman.
İşte bütünleşmiş hocam.
Yani bunlar lahana turşusu diyor insanlar ama bunların hiçbirine birbirinden karıştı. Elbette bu adamın bir tercihi var. Bakın şunu demek istemiyorum. Ha orası da olur, burası da değil. Bunlar bir hiyerarşik düzen içerisinde düşünüyorlar. Somut olanın metodu farklıdır. Soyut olanı farklıdır. En basiti bu. Mahsus olanın yöntemi farklıdır, makul olanın yöntemi farklıdır, gaybi olanın yöntemi farklıdır. Bunu birbirine karıştırmıyor. Tutup matematiği tasavvufla yapmıyor yani. Matematiğin diğerini reddetmiyor. Matematik ama matematikte de tasavvuf yapılmaz. Anlamıyor musun? Yöntemlerin alt ve üst eşitlerini iyi tayin ediyorlar, karıştırmıyorlar. Elbette adamın en nihayette kendine göre bir tercihi var. Özellikle İbn Arabi'nin diye nispet edilen, ben uzmanı değilim, onun mu değil mi bilmiyorum ama Şeceretun Numaniye fi Devleti Osmani, yani Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna haber veren ve bunun üzerine yazılmış bir metin nispet edilir İbn Arabi'ye, biliyorsunuz. Yani o filmde, dizide çekilen, evet, İbn Arabi'nin tarihsel gerçeklik bakımından Ertuğrul'la görüşmüş, onlar ayrı tartışma ama İbn Arabi'ye nispet edilen Şeceretun Numaniye diye bir eser Osmanlı Devleti hakkında, sultanlar hakkında bir tür keramet. Bunu şerh ediyor Şemseddin Konevi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman biraz önce benim anlattığım bu terkip, bu terkipte ortaya çıkan tipoloji, tip sadece Konevi ile, sadece Urmevi ile, Kutbuddin Şirazi ile ya da Celaleddin Rumi ile alakalı değil. Onlar tek başına onunla kalmıyor biliyorsunuz. Bir yüzyıl boyunca yetişen hemen hemen tüm Konya kökenli kalbur üstü isimler bunlar. Kendi dönemlerinde çok etkili adamlar. Özellikle birkaç tanesi. Bu insanların şahsında tecessüm etmiş vaziyette. Adam fakih. Ama basit bir anlamda bir fakih değil. Metodoloji kitabı yazacak kadar fakih. Ama bu tarafta bakıyorsun adam sufi. Zahid. Bir tarafta Razi kitaplarını okuyor, okutuyor. Öbür tarafta İbn Arabi üzerine çalışabiliyor. Tam da kastettiğim bu denge durumu. Bu iktidar durumu. Arkadaşlar. Evet. Ve şeye kadar, nedir onun adı? Mağrib coğrafyasına kadar etki yapacak bir eğitim etkinliği de gösteriyorlar. Çünkü dikkat edersen müderris özellikle okudum. Şimdi müderris olmak çok farklı bir şeydir arkadaşlar. Eğitmen olmak. Bir fikri siz geliştirebilirsiniz. Bu ayrı bir şeydir. Bir de bu fikri kamusallaştırmaktır. Eğitim bir fikrin kamusallaşmasıdır. Onu müşteriye sunma işidir ticari tabirle konuşursak. Bu alıcı bulur mu, bulmaz mı? Çok önemli bir nokta. Yani sen bir şey geliştirirsin de bir karşılığı olur mu bunun? Demek ki bu adamların müderris olması, belirli makamlara gelmesi, kadir kudat olmaları ya da şeyh-i şuyuk olmaları, belirli derecelere çıkmaları zihniyetlerinin, fikirlerinin, eserlerinin belirli bir karşılık bulduğunu da bize gösteriyor. Özellikle şu coğrafyada. Şu coğrafyada bir karşılık bulduğunu bize gösteriyor. Bu verdiğim isimler. Ömer, bunlar senin işin. Özellikle şu Konevileri ben sana vereyim. Bunların bir bağlantılarını çıkartalım. Ömer sağ olsun bize ulema network'ü çalışıyor. Bu alimlerin birbirleriyle hoca öğrenci aile ilişkilerini. Çünkü ben de yeni öğrendim. Yaşım 52 ama ilim bitmiyor görüyorsun. Bu şekilde bu isimlerin bir kısmını biliyoruz. İşte İbn-i Haldun'un da Alaaddin Konevi'yi biliyoruz. Efendim İbn-i Rabba ya da Nasreddin Konevi'yi biliyoruz ama bu bağlamda bilmek ve belirli bir bütünün içerisine oturtmak kendi işte birkaç gün önce hallettiğim bir meseleydi. O açıdan son derece dikkat eder. Bunlara bir de biz eğer Aksaray, Cemalettin Aksaray'ı ve Molla Fenari'yi şimdi eklersek tablo apaçık ortaya çıkıyor. Cemalettin Aksaray'ı, Aksaray bu coğrafyada biliyorsunuz son derece etkili bir hoca. Eser yazarken Arapçası biraz şey olduğu için, ne diyelim, istenilen kıvamda olmadığı için eserleri çok güçlü değil ama bir hoca olarak çok etkili. Seyit Şerif Cürcani biliyorsunuz, sırf onunla talebesi olmak için İran'dan kalkıp Konya'ya geldiğinde bir gün olmuş vefat edildi. Böyle bir şanssızlık. Çünkü eserlerini okuyor, bakıyor ki eserlerde bir şey yok. Diyorlar ki onun ders takriri. Bak ders takriri. Neydi takrir? İmtihanı değil mi? Takrir kelimesini bana kim anlatacak? Demek ki boşuna konuşuyoruz.
Estağfurullah hocam.
Ya ama takdir kelimesini söyleyemediniz. Neyse bakarsınız unutmasınız artık. Evet. Şimdi bu özette şu arkadaşlar. Burada gerçekten bir zihniyet teşekkür ediyor. Ve bu zihniyet Osmanlı'yı mümkün kılan bir zihniyettir. Bursa'ya İstanbul'a aktarılacak bir zihniyet. İnşallah önümüzdeki hafta bu Bursa kısmını konuşacağız. Peki sadece Osmanlı'ya mı etki yapıyor? Hayır. Bu zihniyetin bir formu da İran'a ciddi bir etkide bulunuyor. Bu etkiyi ikiye ayırabiliriz. Bir, Şah İsmail dönemine kadar olan etki, Şah İsmail döneminden sonra devam eden etki. Bu da ilginçtir. Şah İsmail neticede Şiilik ayrı bir perspektiftir İslam medeniyeti içerisinde. Bu perspektifi reddedebilirdi. Tam tersine bu perspektifi içselleştirerek devam ediyor. Bu çok önemli bir operasyon. Şimdi Şah İsmail dönemine kadar olan süreklilik büyük oranda Konya'nın bir devamı. Onu söylemeyi unuttum. Anadolu büyük oranda Doğu Roma ve Avrupa'nın bir parçasıdır bu tarihlere kadar. Ama bu tarihten itibaren, özellikle İnanlardan itibaren artık bu tarafın bir parçasıdır. Coğrafi olarak, kültürel olarak artık İran coğrafyasının ya da Irak, Suriye coğrafyasının bir parçasıdır. Şimdi neticede burada ayrı siyasi teşekküller olsa da, işte Karakoyunlar, Akkoyunlar, Tibur'da fark etmez, kültürel olarak tek bir yapı var Şah İsmail'e kadar. Şimdi o kadar etkili ki bu zihniyet, buradaki zihniyet, tek bir örnek anlatacağım. Gerçi gelecek hafta da gerçi bunu bulacağım ama. Şeyde, her hafta meşhur Sufi, Hurufi mütekellim, İbn Arabici, Hurufi, Sayyidettin Törken. Çok bilinmez bunlar pek. Bu Sayyidettin Törk önemli bir isimdir. Özellikle dedesi Eftalettin Törken, Davud Kayseri'nin Anadolu'da yaptığını İran'da yapıyor İbn Arabi sistemine. Neyse, Sayyidettin Törken yargılanıyor. Çeşitli nedenlerle. Verdiği, yani ölümle yargılanıyor. Çünkü bir suikast olayı var, politik bir olay var. Ve bunun fikirleri etkili olmuş. Fikirler öyle sadece şişedeki gibi durmuyor görüyorsunuz. Etkili oluyor. Bu suikastın azmettiricilerinden biri olarak uzun bir hikaye. Şahru öldürmeye kalkıyorlar filan. Kurtulması için verdiği bir sürü şey yapıyor da tek bir delille kurtuluyor. Tek bir cümleyle kurtuluyor diyelim. Tek bir anlatıyla. Diğer delilleri hiç dikkate almıyorlar. Aynen şudur arkadaşlar. Benim fikirlerimi sakıncalı görüyorsunuz. Peki, eğer benim fikirlerim sakıncalıysa, Osmanlı Devleti'nin büyük alimi Molla Fenari'nin fikirleri niye sakıncalı değil? Çünkü ben onun takipçisiyim. Aynı şeyleri söylüyoruz. Bu adam Osmanlı Devleti'nin baş alimi. Otoriteye bakar mısınız arkadaşlar? Yani bir alimin otoritesine, Osmanlı Devleti o dönemde henüz daha imparatorlar dönüşmüş değil. Ankara Savaşı'ndan çıkmış ya. Yani devlet küçülmüş. Ama Molla Fenari otoritesine bakın. Peki bu otoriteyi ne temsil ediyor? Molla Fenari'nin kimliği mi? Hayır. Molla Fenari'nin içinde yaşadığı, soluklandığı zihniyet. Bu zihniyetin buraya o kadar ciddi bir tesiri var ki hala devam eder bu tesir. Hala Molla Fenari tesiri devam eder. Onun üzerine duracağız. Salih Türk'e Molla Fenari'yi delil göstererek beraat. Bir daha dur okun. Tam tersine itibar ediyorlar. Niye? Büyük alim Molla Fenari'nin ve onun geleneğinin İran'daki temsilcisi bu adam. Saygıya kadar. Anlatabiliyor muyum meseleyi? Molla, Bursa'dan bahsederken Bursa okulunun bu coğrafya üzerindeki etkisinden bahsedeceğiz. Ama şimdilik sadece Konya'nın temsil etmesi bakımından Molla Fenari'nin etkisini göstermek açısından bu ilk örnek yeterlidir. Dediğim gibi dersin başında, seminerin başında 1250-1450 yıllık dönem esas Konya havzasını temsil ediyor. Ama Konya'nın etkisi, yani Konya'nın etkisi derken şunu kastetmiyorum, Konya'da çok alim var. Tabii, büyük bir toprak. Çünkü İslam kültürü bakımından çok eski bir coğrafya. Ama İslam tarihi, Osmanlı tarihinde ve İslam tarihinde dolayısıyla dönüştürücü etkisi olan alimleri yetiştirmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi, ayrıntılarına girmeyeceğim burada, Mehmet Konevi. 1524'te ölmüş. Uzun uzun anlatmayacağım onu çünkü İstanbul'da konunu anlatınca söyleyeceğim ama nedir en önemli özelliği? Helenistik ve inşa dönemi ve yenilenme dönemi İslam pratik astronomi geleneğini Türkçeleştiren adam. Türkçecidir Konyalılar. Şimdi ama bu Türkçeciliği şeye bağlamıyor. Karamanoğlu Mehmet Bey Kavramı Mehmet Bey'in icaretten kaynaklanır. Bunu nereden anlıyorsun? Sürdürülebilir bir devamlılık yok. Oğlu Farsça konuşuyor canım. Yani divanı Türkçeleştirmiş. Bundan sonra divanda, pazarda diyor. Çünkü kendisi anlamadığı için. Yani psikolojik sahiplerle yapılan şeyleri ideolojik bir anlam vermenin bir manası yok. Devam etmiyor ki. Çünkü adam neticede çoban, göçebe ama çocukları Farsça Arapça öğrenince divan dili tekrar Arapça, Farsça oluyor yani. Unutmayalım, Batı Türkçesini var kılan sufilerdir. Yunus Emre'dir, Hacı Bektaş'tır, efendim, Aşık Paşa'dır, sufilerdir. Türkçeyi taşıyan iki büyük güç vardır bizde arkadaşlar. Birincisi sufiler ve şiir. İkincisi ordu. Üçüncüsü daha sonra buna eklendi bürokrasi. Bu üç yapı bugün kullandığımız Türkçeyi taşıyor. Sufiler, şiir ya, ozanlık geleneğinin dönüşümüdür. Sonra ordu. Osmanlı ordusu 1502'de Türkçe konuşan bir orduya dönüşüyor. Tamam. Tek dil var 1502'de. Ve bürokrasi. Bürokrasi biraz daha erken Türkçeleşmeye başlıyor. Fatih Cumhuriyet dönemi. Ama tabii 1500'den sonra orduyla paralel olarak bürokrasi de Türkçe. Ondan önce Batı Türkçesinin klasik eseri şuyu buyu yok canım. Yani ilk eserler hemen hemen pratik bilimlerde biraz eski olmakla birlikte ilk önemli eserler 1500'lerden itibaren başlıyor. Bunların başlatıcısı Mehmet Konevi'dir. Yazdığı Arapça eserler olmakla birlikte pratik astronomi, Türkçeleştirme, Türkification mi diyoruz? Ne diyoruz ona Cavucca'dan? Yani anadolunca söylesem unutmayız. Tam terim oluyor o zaman değil mi? Türkçeleştirme hareketini başlatıyor. Bu açıdan önemlidir Mehmet Konevi. Konya'da bir alim olmakta. İkinci önemli isim Muhammed Hadimi. Bu da 1762'de ölmüş. Belki de Osmanlı tarihi boyunca yetişmiş en önemli Konyalı alimlerden. Bakın bu da büyük bir fakih. Büyük bir usulî, metodolojik, büyük bir sufi. Demek ki 18. yüzyılda bile gelenek devam ediyor. Orada hala o toprak ne dedik? 20. yüzyıla kadar Selçuklu kimliği Konya'da devam etmiştir. Büyük bir mantıkçı, mantık kitapları yayınlandı yakın zamanda. Muhaddis, müfessir. Ve bu adam aynı zamanda Muhammediye, meşhur bizdeki tırnak içinde Selefi zihniyeti en iyi temsil ettiği düşünen ki haksızlıktır o. Mehmet Birgivi'nin Et-Tarikat-ı Muhammediye'nde şer yazmış. En önemli şer yazmış adam. Düşün ya, El-Bariko. Şimdi aynı mentalite devam ediyor. Son önemli isim ise Abdullah Şükri el-Konevi. Bu da çok önemli bir isimdir. Pek bilinmez bizde. Ben ilk defa duydunuz. Var mı duyan? Yok. Duymadıysanız niye anlatayım size? 1857'de civarında vefat etmiş. Benim tespit edebildiğim, daha öncesi olabilir, bakmak lazım. Ama benim tespit edebildiğim kadarıyla artık mühendishaneler kurulmuş 1773'ler, Hüseyin Rıfkı Tamami, İshak Hocalar, Seyyid Ali Paşalar değil mi? Fransa'dan gelenler, tercümeler, ondan sonra liseler kurulmuş, idareler, şunlar bunlar, ikinci malık, nedir onun adı, eğitim reformu yapılmış filan. Artık yavaş yavaş o modern bilim, yeni bilgi kamusallaşmaya başlamış, kurumsallaşmaya başlamış. Bu dönemde deneyimler olmakla birlikte ilk sistematik bir şekilde klasik kozmolojiyle modern kozmolojiyi mukayese eden ve bunu anlamlandırmaya çalışan klasik alim tipi. Yani geleneği eklemleyerek, reddederek değil, eklemleyerek, anlamlı kılarak, o geçişi anlamlandırarak benim kişisel kanaatim, bu benim kanaatim, yorumum, mühendishane hocalarının bilim yaptığını düşünmüyorum ben. Çünkü onlar büyük oranda batıda telif edilmiş eserleri teknolojik ve askeri sahiplerle Türkçe'ye aktarıp tüketen bir yapı oluşturuyorlar. Ha, bu zamanla bu bilgi içerisinde yetişen insanlar bunu dönüştürecekler şüphesiz. Ama ilk aşamada onların derdi bilim yapmak değil. Zaten medreseler duruyor, medresede bilim yapılır, ilim yapılır. Mühendis ailelerde mütefenni zabit, yani teknolojik bilgi sahibi olan subay yetiştirir. Mütefenni zabit diyorlar. Dertleri o. Ama şimdi kalkıyor. Bakın bu adam bir medrese mezunu, medrese hocası, bir astronomi kitabı yazıyor. Mühendisliği okutulan bir klasik metin. Buna bir zeyil yapıyor. Ve bu zeyilde kendi döneminden yeni, yani bir 50 yıl öncesinde değil, o anda Avrupa'daki keşifleri, astronomideki, kozmolojideki keşifleri ve yorumları dikkat eder. Anladığı kadarıyla kendi klasik kozmolojisi entegre etmeye, oradan bazı kritikler yapmaya çalışıyor. Bu çok önemli bir şey. Kozmoloji görüşü var bunun. Önemli bir şey. Bu da Abdullah Şükrü Konevi. Bunun tabii bu ayrıntılığına girmeyeceğiz. Bunu bir yabancı çalıştı bu eserin üzerine. İngilizce bir makale yayınlandı. İnternette bulabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi bizim bu işlere pek ihtiyacımız yok. Evet. Konuyu burada bitirmiş olalım. Sorularla genişleştirelim.
Çalışan kişi kim?
Robert Morrison diye bir Princeton'dan öğrenci. Robert Morrison. Şimdi hatırlamıyorum hangi üniversitede Amerika'da. Robert Morrison diye bir bilim tarihçisi. Bir makale yazdı. Yani bir klasik Osmanlı aliminin yeni ile olan ilişkisi ve bu yeniyi kendi geçmişine, kendi geleneğine nasıl entegre ettiği ve oradan hareket ederek nasıl bir kritik yaptığı. Var mı sorusu olan? Buyur.
Hocam, o Şeceret'in Numane'ye şerh yazan Nevi'nin ismini şu an not alamadım ama o kişi acaba o şerhi...
Şemsettin Konevi.
Şemsettin Konevi. Şerh yapmak yapmasındaki maksat işte sultana sunmak mı? Başka bir şey mi?
Yok. O konuda herhangi bir çalışmam yok, bilmiyorum. Ben zaten uzman olduğum bir konu değil. Şimdi bu Şeceret-i Numaniye konusunu tarihçilerin ya da tasavvuf tarihçilerin, değil mi, halletmesi lazım. Çok karışık bir mesele. Ne zaman yazıldı bu kitap? Kim yazdı? Niçin yazdı? Ne tür bir nasıl diyelim, meşrulaştırma eyleminin aracı olarak kullanıldı? Nasıl dönüştü? Çünkü tek bir şeyler yok buna. Çok şerh yazıldı. Belirli dönemlere tekrar ele alındı. Şimdi eserlerin, her eser kendinde bir değer ifade eder, bir de onun bir fonksiyonu var. Mesela benim verdiğim tipik örnek. Cağız'ın Fedail Etrakı. Bizim milliyetçi arkadaşlarımız öyle ki çoksa Türklerin faziletleri, değil mi? Türklerin erdemlerinden bahsediyor bu adam. Ama onun bir hükümet programı olduğu, belirli bir meşrulaştırma işlevi gördüğü, Cağız'a bizzat Abbas Halifesi tarafından yazdırtıldığı o imal ediliyor. Çünkü bu eserlerin özellikle sinir uçlarına değinen eserlerin bir politik, ekonomik, dini neyse belirli anlamları var. Bunları ciddi bir şekilde ele almak lazım. Onun için Şeceret-i Nirvani meselesi ciddi bir meseledir. Tarihçilere, tasavvuf tarihçilere duyurulur. Buyurun. Evet, Fedail-i Retrak. Ay Cağız. Cağız'ın yazdığı. Ramazan Şeşen tercümesiyle yayınlandı biliyorsunuz. Bir de şey var. Tuğrul'a sunulan Taftir'ün Cüyuş'un Etrak Alâ Sâlih'de o değil. O başka. Ki onun da kendine göre bir anlamı var. Buyur. Bütün her şeyi de bana yıkma. Ben şimdi cevabını veremem. İlimler çok gelişti arkadaşlar. Yani Ahmet Cevdet Paşa'nın İbn Haldun'un mukaddimesinin ilim kısmını tercüme ediyor biliyorsunuz. Orada okursanız, orada görürsünüz. Cevdet Paşa bunu söylüyor. Şimdi klasik gelenekte ilimler çok yine tabii. Yani bir de şu yanlış bir şey. Efendim bizde hiç uzman yok. Herkes Allame-i Cihan değil arkadaşlar. Mezopotamya'dan bir uzmanlık var. Yunan'da da var. Helenistik dönemde de var. Yani Oktit sadece geometri kitabı yazdı. Var mı başka bir kitabı? Geometri, geometrik matematik. Yani uzmanlık hep var. Şimdi tarihte kalan kalbur adam var. E bunlar da adam yani. Onun için zaten İbn-i Sina diyor, aklıma İbn-i Sina geliyor. Herkes İbn-i Sina değil ki. İbn-i Sina'nın döneminde var bin tane adam. Anlatabiliyor muyum? Yani uzmanlık hep var. Her alim her şeyi biliyor. Matematik biliyor, astronomi biliyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu doğru değil. Sadece dil bilimi uzmanı olan var. Sadece fıkıh uzmanı olan var. Sadece felsefe uzmanı olan var. Sadece, ne bileyim ben, sadece mantık uzmanı olan var. Ama kalbur üstü adamlar. İşte İbn Arabi diyorsun, Molla Fenari diyorsun, Ali Kuşçu diyorsun. Bunlar bak, konuşuyoruz üzerlerinde. Bunlar birinci dereceden adamlar. Dolayısıyla bugün de var canım. Yani bugün de pek çok konuyu bilen insanlar var ya, yok değil. Adam iyi bir matematikçi. Ben tanıştım birkaç kişiyle. Adam matematikte de doktorası var, felsefede de Yunan dilinde de. Üç tane doktorası var adamın. Var böyle adamlar ama istisna. Şimdi bunları fazla söyleyince psikolojisini de yaşayabiliriz. Anladın mı? Hani tarihte geçmiş, nasıl olsa ölmüş. Ama bir de yaşayanları var. Biraz önce ismini verdiğim arkadaş, Arapça biliyor, Farsça biliyor, İbranice biliyor, İngilizce biliyor, Almanca biliyor, Fransızca biliyor, Türkçe biliyor. Devam edeyim mi? Yani bizden genç bir arkadaş ya. Konevi, Ali Şükrü Konevi'yi çalışan. Astronomi biliyor, dil biliyor, fıkıh biliyor, kelam biliyor. Ve istisnai bir arkadaş zaten. Zaman ne demek zaman ya? Senin 5 saatte anladığın adam 2 saat, 20 dakikada anlayınca zaman çoğalıyor zaten. Zeka var diyor. Yani Allah öyle yaratmış. Kıskanmaya gerek yok canım. Yani büyük babam, karı büyük olur. Onun da derdi kendine yani. Neyse, neticede. Tarihte bunlar hep var. Bugün günümüzde olan, bu sadece bizim problemimiz değil. Batı'da da tartışılan şey bu. Yani bilimlerin dallanıp budaklanmasıyla ilim kavramı, parçalanmışlığını nasıl gidebiliriz, giderebiliriz? Tek tek bilimden var, tamam, bunlar meşruiyeti de var bunların. Fakat tüm bunları belirli bir bilim teorisinde nasıl bir araya getirebilir? Batı'da da büyük sorun, onu da tartışıyorlar. Bırak sen bilimleri, bugün matematik bir profesörü çağırsak, matematikteki alt dalları kuşatacak bir bilgisi var mı? Arkadaşım, doktora gidiyorsun, göz doktoruna, diyorsun ki, bir de burnunda bir problem var. Kulak burun boğaza git diyor. Ulan yarım santim fark var şurada da. Karadeniz burnu hariç. Ay, değerli olduğu için doktor bakamaz. Özel doktora gitmemiz lazım. Değil mi? Ya yarım santime bakmıyor. Şimdi bu bir tarafıyla iyi. Çünkü derinleşiyorsun o bilgide. Ama bir tarafıyla da sakıncası var. Özellikle sosyal bilimlerde bu büyük bir sıkıntı yaratıyor. Bilgi nosyonu, bilgi kavramı, mefhumu parçalanmış bir hal arz ediyor. Evet, başka? Buyurun.
Hocam, bu Moğol istilaları Anadolu'daki entelektüel hayatta bir tahribat yaratmadı mı? Yoksa biz
ama ben bunları çok sık... Ilk defa mı geliyorsun benim derslere?
Bugün ilk defa.
Evet, bugün ilk defa. Yarın gelmiştim ya da dün. Yarın gelinmez ki. Dün geldim, yok. Onları ben hep konuşuyorum. Bu doğru değil. Tahribat var. Moğollara bu kadar yüklenmeyin canım. Yani Müslümanların birbirine verdiği zarar, yani atsız Merve'ye geçirdiğinde çok az zarar veriyor sanki. Yok, öyle bir şey yok. Büyük zarar veriyorlar, sonra da büyük bir fayda çıkıyor ortaya. Ömer, buyur. Oturun. Ayak kalkma, alışma.
Zikrettiğiniz isimler saymak yani Şirazi, Mevlana. Konya'ya ne kadar Malatya'da da olsa o da dışarıdan çıkıyor. Babası.
Malatya nereden geliyor bilmiyorum ben onu.
Bağdat üzerinden geliyor.
Bağdat üzerinden, Bağdatlı da Bağdat üzerinden. O nereden geliyor Mevcut İhsan?
Endülüs'ten
geliyor. Evet. Bak, bunu bilmiyordum mesela.
Şöyle hocam, yani saydığımız isimden Anadolu'ya bir şekilde intikal etmişiz.
Evet.
Dolayısıyla yani sadece konuyu takipçileri Cendi olsun, Iraki olsun, bunlar üzerinden değil de Anadolu'daki dediğiniz yapıyı, terkibi yapıyı ancak Anadolu'daki yerli alimler üzerinden mi anlayabiliriz?
Yok. Yani, o dönemde, o dönemdeki, yani hep söylüyorum ya.
Yani bunu temsil eden 14. yüzyıldaki
Konevi
veya
Emir İbni Sivasi
diyebiliriz.
Anladım. Yani Anadolu'daki şimdi yerlilik ne demek? Niye Cendi Anadolu olmasın ki? Gelmiş adam oraya yerleşmiş, oturmuş, eğitim görmüş, düşüp kalkmış, gitmiş. Bu biraz modern bir şey. Yani toprağa bağlılık çok önemli değil o insanlar için.
Tahsili burada.
Evet. Ama o tahsil öyle basit bir tahsil değil ki. Uzun yıllar kalıyor bunlar. Ya basit böyle Harvard'a gidip okuyup doktora yapıp gelmek değil ya. Şimdi bence burada maddeye değil de manaya mensubiyete dikkat alırsak ulemanın vatanı manadır, madde değil. Onun için hep ne diyorum? Ulemanın kafasında tüm siyasi teşekküller bir tarafa, tek bir devlet var, Darülislam. Onun için çok rahatlar ve kamu da buna hazır, yani kamu da bunu kaldırıyor. Bugün onu kimse kaldıramaz. Yani ne kadar yetenekli olursa olsun bir Türk alim İran'a gittiği zaman itibar görmez. Çünkü ulus devlet anlayışı, ben ulus devleti falan eleştiriyorum. Bunlar tarihseldir arkadaşlar. İleride internet devleti kurulacak, emin olun. Yani bunlar değişir. Belli bir dönemdeki kategorilerle başka bir dönemi yargılamak doğru değil. O dönemde mana mensubiyeti önemlidir. Ulema da mana uzayında yaşar, madde uzayında değil. Gider evlenir, orada çoluk çocuğu olur, ayrılır gider. Ya, bugün kafan bile almaz onu senin yani. Ayıp ya, olur mu böyle şey dersin? Bunlar gayet doğal. O dönemin kategorileri çok farklı bence. Dolayısıyla Cendi, Fergani, Tilimsani bunlar şey değil, yabancı değil. Bak, Musa Kadızade Semerkant'a gittiğinde yabancı bir ülkeye gitmiyor kardeşim. Ali Kuş İstanbul'a geldiğinde yabancı bir ülkeye gelmiyor. Neresi yabancı? Onun ya. Ve ona göre muamele geliyor zaten. Bence biraz kategorilere iyi bakmak lazım. Ama sorunun işaret ettiği bir nokta var, önemli. Yine de İbn Arabi Konevi çizgisini nasıl diyelim, üst seviyeye çıkartıp kamusallaştıran Anadolu alimler. Konevi, dikkat et, Kaşani, evet Kaşani önemli adam var. Davud'un Kayseri olmasa o devam etmez o. Ya da Molla Fenari olmasa devam etmez. Anlatabiliyor muyum? Abdullah Bosna'yı dikkat et, büyük İbn Arabi çizgisi İran'da devam etmiyor. Onu söylemedim. Çünkü konumuz değil şu anda, ileride anlatacağız. Safevilerden sonra İbn Arabicilik İşrakiliğe entegre ediliyor ve İşrakilik üzerinden Molla Sadra'nın sistemine dahil oluyor, tamam mı? Ve Safevi ideolojisiyle de tamamlanıyor. Dönüştürülüyor yani bir tarafıyla. Bir tarafı Hurufiliğe dönüştürülüyor. Otantik İbn Arabi çizgisini yine Anadolu alimler taşıyor. Özellikle Fenari çizgisiyle Davud'un Kayseri çizgisi, Bosneviler, Sarı Abdullah Efendi'ler, Rusuhi Ankareviler, Museviler ta şeye kadar, günümüze kadar. Şimdi Ekrem Hoca var.
Evet.
Ekrem Demir'in Rizeli. Yani düşün, bir Rizeli'nin bu yükü nasıl taşıyacağını.
Allah yardım ediyor.
Dediğin doğru. Yani yetici Anadolu kültürünü temsil eden alimler tarafından taşındığı söylenebilir. En büyük şairleri, en büyük isimler orada. Buyur. Aktarım ve daha çok askeri teknolojiyle. Baksınlar, bir sakıncası yok ya. Herkes de bir taraftan diriliyor. Şimdi Sena bak. Marifetle ilim ayrımı Türkçe'de yok bugün. Onların marifeti var ama ilmi yok. İlim, marifeti belli bir metafizik bağlamda, bir çanakta terkip etme, entegre etme işidir. Sizin bir tanrı görüşünüz olacak, bir kozmos görüşünüz olacak, bir evren görüşünüz olacak, bir insan görüşünüz olacak. Anlatabiliyor muyum? Bu yapı içerisinde o bilgi değer kazanacak. Yani ne demiştik? Bütün olmazsa parçanın ne bilgisi mümkündür, ne anlamı mümkündür, ne de meşruiyeti mümkündür. Kastettiğim bu. Klasik sistem çöktü. Birden çökmedi ama işlevselliğini bunu zaten Osmanlı alimleri 1700'lerin başından itibaren kendi sistematiklerinin ya da ne diyelim ona, paradigma diyorlar ya, paradigmalarının işlevsizliğini hissetmeye başladılar. Onun için hep söylüyorum. Bizde yenileşme askeri olarak başlamaz. İlimde başlar önce. Bunun bir sürü örneği var. Ama bu ayrım bugün yok. Şimdi askeri mühendishanelerdeki adamlar tamamen az bir iş mi yaptı? Ya, tabii ki büyük iş yaptılar. Ya da Hüseyin Rıfkı, İshak Hoca, Seyit Ali Paşalar falan. Ulema da oradaydı. Genelbevi de oradaydı. Kalabeyik Mustafa Efendi de oradaydı. Değil mi? Mehmet Said Efendi de orada. Osmanlı müderrisleri, hatta. Diyorlar müderrisler, Osmanlı alimleri yenileşmeye kadar. Ya bütün modern okullar hocası müderrisler ya. Deli bunlar diyorum ya. Deli hakikaten kafayı yemişler. Malzeme ne söylüyor, bunlar ne söylüyor? Şimdi ama dikkat edersen Batı'dan çevrilen, yeni kitaplardan çevrilen bilgileri kendi çanaklarına entegre etmiyorlar ki. Böyle bir dertleri de yok. İshak Hoca'nın mecmuasında ilimleri nasıl sınıflandırıyor? Orduda şuna lazım, askerde bu, savaşta buna lazım. Kastettiğim o. Ama onların eğitiminden geçen çocuklar bir süre sonra böyle bir entegrasyona gidiyorlar. Fakat bu entegrasyonun sonunda hepsi kendi medeniyetini terk ediyor. Abdullah Şükrü Konevi'nin geleneğini devam ettiren Cevdet Paşa ve çocukları, onlar da bir süre sonra yetişemiyorlar zaten, tarihsel araştırmalara dönüyor. Biz bugün o çizgiyi devam ettiriyoruz. Yani geleneğimizi dikkate alıyoruz ama tarihsel artık. Neyse, bu metin şey çıkınca İslam Düşünce Haftası bu bölümler orada var. Mevcut. Anlatacağız. Hocam buyurun.
Bu hep alimlerin Konya'ya geldiğinden bahsettiniz. Bu dönemde mesela Endülüs'e gitmek isteyen veya o ihtiyacı hisseden alimler var mı?
Var hocam.
Oradaki ikisini, yani Konya ve şeyi karşılaştırırsak, yani Konya daha mı
üst düzeyde kalıyor? Niye üst düzeyde hocam? Güvenlik. Eman olmadan iman olmaz. Güvenlik, çünkü şeyin, ben onlara girmedim tabii, Alaaddin Ulubey'in, Alaaddin Kekubat'ın bir imajı var İslam dünyasında. Burası hatta meşhurdur değil mi? Köse Dağ Savaşı'nda Selçuklu ordusu generaller arasındaki kavgadan dolayı terk ediyor savaş meydanını. Moğollar 3 gün saldıramıyor çadırlara. Öyle bir imajı var Selçuklu ordusunun, yenilmez. Büyük bir armada, iyi donanımlı. İşte Celaleddin Hazremşah ve Moğollar çok zor yenemiyorlar. Celaleddin Hazremşah'ı yok ediyorlar. Ondan sonra Eyyubi devletini durduruyorlar filan. Dolayısıyla böyle bir imajları var. Burası güvenli bölge hocam. Yani nasıl ki buradan kaçanlar buraya geliyor, buradan kaçanlar da buraya geliyor. Güvenli bir bölge olması bakımından. Giden var ama çok az ve merak o. Yani bir şey değil. Cazibe merkezi değil. Ben hep verdiğim örnek Yusuf Kırşehri'dir. Kırşehir'den kalkıp Endülüs'e gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da Mısır'a giden çok, işte biraz önce gördük. Çünkü buradaki güvenlik ortamı kalkınca da bu sıra Konyalı alimler Memlük Devleti'ne sığınıyorlar, yani gidiyorlar. Orada itibar görüyorlar, orada bir güvenlik alanı oluşturuyorlar kendilerine. Buna böyle bakmak lazım. Son soru. Buyurun efendim.
Hocam, Horasan'daki terkip, Horasan'daki ve Endülüs'teki bilgi Konya'da Rumileşti. Bu Rumi bilgiyi Osmanlı Rum eline taşıdı mı?
Taşıdı. Tamam. Bunu nereden biliyoruz? Abdullah Bostevi hemen 16. yüzyılda değil mi? Yani bir sürü Balkan menşeli alim bu sisteme katkıda bulunmaya başlıyor. Hatta daha ileri gidelim. Buralar Osmanlı'ya tam entegre olmadan, burası zaten Osmanlı. İlk Türkçe matematik kitabı nerede yazıldı? Çok enteresan. İlk Türkçe matematik kitabı arkadaşlar Anadolu'da yazılmadı ki.
Sizden okudum, Kalkan Denem.
Kalkan Denem'de yazıldı.
Teto.
Hatta ben espriyle arkadaşlara anlatıyorum onu. YouTube'da var. İzleyebilirsiniz. Bir televizyon kanalı, Türk televizyon kanalı, bir Kalkan Denem'e bir Balkan'daki bir şehre adama soruyor. Türkçe biliyor musunuz? Diye. Diyor ki İstanbul ne zaman fethedildi diyor çocuk ona. 1453. Lan burası 100 yıl önce fethedildi. Ben senden daha Türk'üm dedim. Bunu diyen bir Arnavut ya. Şimdi Balkanların Osmanlı coğrafyasına dahil olması çok daha eski. Dolayısıyla yani bunlar malzeme üzerine gitmek lazım. 17. yüzyılda Bosna'da kaç tane medrese var? Hatırlıyorum, ben bunların hepsini dökümü çıkarttım. Bulgaristan'da kaç medrese var? Ne zaman kuruldu bunlar? Maddeden gitmek lazım, maddeyi analiz etmek lazım. Sadece bir şeyi paylaşayım. Bosna'da 40 tane Darül Hadis var. 40 Darül Hadis'in hadis doktorası yapılan yer. Medresenin üstündür. Her Darül Hadis'te 40 tane talebe var. Çarp 1600. 1600'de hadiste doktora yapıyor ya 1600 kişi. Nüfus ne kadar burada arkadaş? O da arttı. Dolayısıyla bak şeye, maddi zemine baktığın zaman o medreseler boş durmuyor ki. Yüzlerce medrese var ya. Balkanlarda. Ve isimler. Bosnevi ismini taşıyan, yani o şehirlerin, hani tek tek saymayalım, şehirlerin isimlerini taşıyan bir sürü isim var. Bunların hepsi bu coğrafyanın için. Dolayısıyla taşıma zorlar mı? Ben Bosna'ya gittiğimde bile bunu hala görüyorum. Yunus ilahileri okunuyor, anlamını anlamıyorlar. Ondan sonra bizi bütün o Anadolu'daki pratiklerimizi devam ettiriyorlar. Bir kere Bektaşilik en güçlü hala Balkanlar'da duruyor. Değil mi? Devam etmesi olur mu? Taşıyorlar. Ve sonra da Balkanlı alimler buradan çok ciddi katkıda bulunuyorlar. Bu zihniyette, bu sisteme. İster Bulgaristan'dan olsun, ister Bosna'dan, ister diğer coğrafyalardan olsun. Evet arkadaşlar, hepinize iyi tatiller diliyorum. Başarılı imtihan olanlara başarılı imtihanlar. Şubat, 09 Şubat'ta görüşmek üzere. Bursa çerçevesinde görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.